أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyguladığı talim, terbiye ve tezkiye, yani eğitim ve öğretim metotlarından birisi de teşbih, temsil ve mukayeseleri yaparak gerçekleri insanlara anlatmasıdır. Efendimiz Aleyhisselam bazen örnekler getirir, temsiller verir, bazen benzetmeler yapar, teşbihler yapar, bazen iki şey arasında, birbirinin zıddı iki şey arasında mukayeseleri yaparak izah eder. Böylece bu şekilde insanların meseleleri, konuları rahat anlamalarına yardımcı olurdu sevgili Peygamberimiz. Tabii ki bu teşbih, temsili, mukayeseleri en iyi şekilde, en güzel şekilde kullanan bizzat yüce kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Tabii orada da yüce Rabbimizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri yüce Rabbimizin kelamıdır, sözleridir. Onun beyanlarıdır. Dolayısıyla bu eğitim, öğretim metodunu en etkili kullanan bir fiil yüce Rabbimizdir Celle Celaluhu ve onun yüce kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasını kıssaların teşkil ettiğini görüyoruz. Yine kıssalar, yani Cenab-ı Hak orada kıssalar anlatıyor. Geçmiş peygamberlerin hayatlarından, onların çektikleri çilelerden, eziyetlerden, gösterdikleri sabırlardan ve tabi tutuldukları imtihanlardan bahsediyor bu kıssalar yoluyla. Ve o peygamberlerin hepsine Allah'ın selamı olsun, Cenab-ı Hakk'a çok derinden bir kulluk yaptıkları, ihlaslı oldukları, samimi oldukları, sabırlı oldukları oralarda dile getiriliyor, bize örnek olarak veriliyor bu kıssalarda. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine yakını böyle geçmiş peygamberlerin ve onların kavimlerinin kıssalarıyla yer alıyor, ama hep ibretli yönleriyle yer alıyor. Cenab-ı Hak o kıssaları bize her hususta, hayatımızın her alanında kendimize bir mihenk yapmamız ve ölçü yapmamız için de anlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim bu kıssalar haricinde temsiller getiriyor, misaller veriyor ve o misaller üzerinden de yine kulların Cenab-ı Hak irşad ediyor. Verilen misaller çok daha etkili oluyor şüphesiz. Yani benzetmeler, teşbihler, misaller daha da etkili oluyor insanlar üzerinde. Bunlardan mesela Kur'an-ı Kerim'de verilen misallerden birkaç tanesini hatırlamak gerekirse çok önemli. Hepsi önemli ama böyle daha rahat anlayabileceğimiz, bizi rahatlatacak, belki tebessüm ettirecek, belki düşündürecek ama aynı zamanda bizi amel-i salihe yönlendirecek ve yanlış işlerden uzak tutacak misaller bunlar. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 261. ayeti kerimesinde orada infakla alakalı bir fasıl başlıyor. Bakara suresinde Allah yolunda infak etme, gerek bil fiil savaş için, savaşan mücahitler için, savaşan mücahitlerin geride bıraktıkları ailelerine bakılabilmesi için, çocuklarına bakılabilmesi için, Onun dışında Allah rızası kastedilerek yapılan bütün harcamalar, fakire fukara verdiklerimiz, verilmesi gereken zekatlar, orada infak kelimesi çok geniş anlamda kullanılıyor ve Cenab-ı Hak bizi kendi rızası istikametinde, hayır yollarında, iyilik yollarında infak etmeye, helalinden kazandığımız paramızdan, malımızdan, altınımızdan, gümüşümüzden, imkanlarımızdan Allah yoluna harcamaya, sarf etmeye Cenab-ı Hak davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de 250'den fazla ayet-i kerimede infaktan bahsediliyor. Onun dışında zekattan bahsediliyor, sadakata sadduktan bahsediliyor, karzahsenden bahsediliyor. Ve Cenab-ı Hak bir mümin kulunun elinde avucunda ne varsa onu Allah rızası istikametinde harcamasının kendisi için çok faydalı olacağını beyan veriyor. Yüzlerce ayet-i kerime diyebiliriz. Ama Yüce Rabbimiz yapacağımız bu infakların, bu harcamaların Allah katında ne kadar değerli olduğunu, orada elde edeceği mükafatın ne kadar büyük olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın kullarının küçük küçük böyle kuruş hesabı diyelim verdiği, deryadan bir teslim misali verdikleri şeylere Yüce Rabbimizin ne kadar büyük bir mükafatta karşılık vereceğini bir misalle anlatıyor Yüce Rabbimiz. Misal vererek anlatıyor ki daha iyi anlayabilelim. Tabii bu misal topraktan, buğdaydan, ziraat alanından veriliyor. Bu işte uğraşan insanlar daha iyi anlayacaklardır ama ekmek yiyen, süt içen ve topraktan gelen gıdalarla beslenen her akıllı insan da bu misal rahatlıkla anlayabilecektir, anlayabilir. Yani her insanın rahatlıkla anlayabileceği bir misal diyebiliriz. Hayattan, tabiattan bir misal. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Estağfirullah Mesellezine yunfikune fi sebilillahi kemesseli habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sunbuletin mi'atu habbe. Vallahu yudaifu limen yeşâ vallahu vâsi'un alim. Sadakallahu lazim. Allah yolunda mallarını, imkanlarını, paralarını Allah yolunda harcayanların misali kemesseli habbetin. Bir çiftçi düşünelim, onun tarlaya ekmiş olduğu bir habbe, yani sadece bir buğday tanesi veya bir arpa tanesi, bir tane. Böyle avuçla değil, tenekeyle değil, çuvallarla falan değil. Bir tane tane, bir buğday tanesi. Küçücük, diyelim ki belki milimetre küpten de daha küçük olacak bir birimden bahsediyoruz. Ne oluyor? O çiftçi o habbeyi toprağa gömüyor, ekiyor. Sonra enbetet seb'a sene bile o bir tane tohum tanesi, buğday tanesi 7 başak çıkıyor oradan. Fi küllü sümbületin mi'atu habbe ve her bir başakta da 100 tane. Dolayısıyla çok basit bir matematik hesabı yapacak olursak, küçük bir çarpma, toplama hesabı yapacak olursak burada Cenab-ı Hakk'ın 1'e 700 vaat ettiğini görüyoruz. Bir taneye 700 tane. Peki Cenab-ı Hak buradaki mükafatı 700'de sınırlandırıyor mu? Hayır. Vallahu yudaifu limen yeşâ, Allah dilediği kullarına katlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani 700, 1400 olabilir, 1400, 2800 olabilir, 2800, 5600 olabilir, 5600, 11200 olabilir. Cenab-ı Hakk'ın lütfunun bir sınırı yok. Rahmetinin, nimetinin bir sınırı yok. Hazinelerin bir sınırı yok. Dolayısıyla kulun ihlasına göre, kulun samimiyetine göre, helalinden kazanıp vermesine göre, verirkenki kalbi duygularına ve niyetine göre Cenab-ı Hak daha fazlasını vereceğini, bunları katlayabileceğini müjdeliyor. Niçin böyle yapıyor Cenab-ı Hak? Vallahu vasi'un alim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hazineleri, rahmeti, nimetleri, vereceği mükafatı, cennetleri sınırsızdır. Bunların bir sınırı yok. Dolayısıyla sınırsız olan rahmetinden, nimetinden ve mülkünden, hazinelerinden Cenab-ı Hak istediği kuluna sayısı verebilir. Burada sınır getirmek mümkün değil. Ve peşindeki ayet-i kerimelerde de yine Cenab-ı Hak infakın adabından, hangi şekillerde verilmesi gerektiğinden ve en önemlisi de sırf Allah rızası için vermek ve verdiğimiz kişiye de kesinlikle bir eziyet etmemek, başa kalkmamak, yüzümüzü ekşitmemek, kaşımızı çatmamak ve bu şekilde yanlış davranarak da sevabımızdan mahrum kalmamak. Uyarı bu istikamette yapılıyor ve özellikle de kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz. Yani gönül alıcı, tatlı bir söz, güzel bir söz. Peşinden başa kalkma, eziyet edilen her türlü sadakadan çok daha hayırlıdır. Çünkü gelen insanın belki efendim güzel bir söz onu daha fazla mutlu edebilir. Böyle yüzlerce Cenab-ı Hak misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir diğeri de Cuma suresi 5. ayet-i kerimede ilim tahsil eden, ilim öğrenen, hayırlı bilgiler elde eden, bu gerek dini ilimler olabilir, dünyevi ilimler olabilir, hangi yolda olursa olsun, öğrendiği bilgiyle kişinin amel etmesi lazım gelir. Ki fayda bulabilsin. Tıpkı hastalığın iyileşmesi için nasıl ki doktorun önerdiği ilaçların vaktinde, saatinde ve doktorun önerdiği ölçüde kullanmak gerekir. Yoksa reçeteyi yazdırmak, hatta ilaçları almak, onları başımızın ucunda hazır tutmak, onlar önemli işler ama o ilaçları bize tarif edildiği şekilde kullanmadığımız takdirde bize bir faydası olmayacağını hepimiz bilebiliyoruz. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bizi ilme teşvik ediyor. Hayırlı bilgileri öğrenmeye teşvik ediyor. Özellikle Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hakk'ın dinini öğrenmek, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu şeyleri öğrenmek, Cenab-ı Hakk'ın neleri sevdiğini, neleri sevmediğini bilip, sevdiği şeyleri yapmak, sevdiklerine kaçınmak, Cenab-ı Hakk'ın rızasının nerede olduğunu bilip onu yapmak, nereden Cenab-ı Hakk razı değil, hoşnut değil, onlardan uzak durmak, bütün bu güzel bilgileri elde etmeye Cenab-ı Hakk bizi yönlendiriyor. Dinimiz de üzerimize bunu farz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla talebul ilmi farıdatun ala kulli muslimin ve muslimetin, kişi için gerekli olan, lüzumlu olan, özellikle farz olan bilgileri öğrenmek, temizlik gibi, ibadetler gibi, namaz gibi, oruç gibi, haram helal gibi, bunları öğrenmek her Müslüman erkeğe ve kadına farzdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tamam, bu bilgileri öğrendik. Öğrendikten sonra ne yapacağız? Onlar böyle tavuğun yediği yemlerin boğazında dizilmesi gibi o bilgiler sadece kafamızda kalırsa ve bunlar hayatımızı aksetmezse, haramıyla, helaliyle, inancıyla ve bütün dinin emirleriyle ve yasaklarıyla kafamızda kalır da hayatımızı aksetmezse, o zaman biz bunun faydasını görebilir miyiz? Faydasını göremeyiz. Bunları çok farklı şekillerde izah etmek, açıklamak mümkündür. Değerli kıymetli dinleyenlerim, ama Yüce Rabbimizin bir beyanı var ki, bir temsille, bir teşbihle bir beyanı var ki, bunu gördüğümüz zaman, okuduğumuz zaman, duyduğumuz zaman dinleyen herkes, ya ben anladım, gerçeği anladım, Cenab-ı Hak bana ne demek istediğini çok iyi anlattı diyebileceği bir misal vermektedir. Cuma suresi 5. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Yahudiler üzerinden, Yahudi alimler üzerinden bir misal veriyor. Estağfirullah. Meselüllezine hummilü tevrate. Tevrat'ı ezberleyen, Tevrat'ı okuyan, manalarını ezberleyen kimseler. Thümmelem yahmilûhe, ezberleyen, anlayan, bilen ama sonra onun geriyle amel etmeyenlerin misali. Kemeselil himâri yahmilü esfâra, sırtında ciltlerle kitap taşıyan bir eşeğin misali gibidir. Nasıl ki bir Allah Teala eşeği kitap okumak için yaratmadı şüphesiz. İsteseydi öyle yapardı. Yani merkeplere alim olma yoluna çağırdı. İnsanı da yük, onun emrinde yük taşıyacak bir varlık olarak yaratabilirdi. Ama Yüce Rabbimizin yaratması, tanzimi öyle değil. İnsanı insan olarak yaratmış, ona bazı hususiyetler vermiş ama ona aynı zamanda da büyük emanetler yüklemiş üzerine. Allah'a kulluk gibi ve yeryüzünün de halifelik gibi büyük emanetler yüklemiş. Merkebi de yaratmış. O da Allah'ın bir kulu. Ve insanın emrinde o da yük taşımak için yaratmış onu da. Dolayısıyla yani merkebin vazifesi kitabı taşımaktır. Ama kitabı okumak, anlamak merkebin vazifesi değildir. Şimdi okuduklarıyla amel etmeyenler, yani o bilgileri böyle ezberleyip de kafalarına koyup da okuyup anlayıp da gereğini yapmayanlar. Kemeseril himari yahmül esfara, sırtında ciltler dolusu sifir sifir kitaplar taşıyan ama ne taşıdığının farkında olmayan, orada neler yazıyor, orada efendim neler efendim isteniyor, bunun farkında olmayan bir eşek gibidir bunların durumu. Bir ise meselul kavmellezine kezzebu bi ayatillah, Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu kavmin veya böyle insanların örneği, misali ne kötüdür. Çok kötü bir misal. Yani burada Cenab-ı Hak bu tür insanları çok değersiz olduklarını, adi olduklarını, kötü olduklarını, akılsız ahmak olduklarını, yaptıkları şeyin hiç doğru şey olmadığını, çünkü bir misalle Cenab-ı Hak anlatıyor, onların hallerinin kötülüğünü ve berbatlığını ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin halinin çok kötü olduğunu bildiriyor. Bunların iyi olması mümkün değil. Bir ise buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani nime varken, hasüne varken, ne güzel, ne iyi ifadeleri varken, burada onun tam karşılığı bir ise ne kötü buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Vallahu la yehdil kavme zalimin. Allah zalim kimselere, böyle Allah'ı tanımayan, Allah'ın kitabını tanımayan, kitabı okuyup duyup da gereğince yapmayan, bile bile hele bile bile yanlış yapan kimselere Cenab-ı Hak doğru göstermez. Onların bu yoldan dönmesi lazım. Kıymetli kardeşlerim, bu misalde merkebi kötüleyen bir durum yoktur. Çünkü merkebin bir suçu yok çünkü. Merkebin bir hatası yok. Merkep merkebini yapıyor ve o şekilde Allah kulluğunu ifa ediyor ve Cenab-ı Hakk'ı da zikrediyor. Cenab-ı Hak da zikrediyor. Bütün mahlukat gibi eşekler de merkepler de Allah'ın kulları ve bizim hizmetçilerimiz ve onun yaptığında bir eksiklik yok, bir kötülük yok. Dolayısıyla Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini okuyup öğrenip de gereği yapmayanlar merkep gibi değil. Merkepten çok daha adi, değersiz bir duruma düşmüş oluyorlar. Merkep çünkü vazifesini yapıyor ve o vazifesini yaparken de yine Allah'ı zikrediyor. Çünkü onun bir Allah'a ihsan diye bir durumu söz konusu değil. Dolayısıyla o merkebe benzeten insanların halleri merkep değil. Merkepten çok daha kötü, berbat bir durumda olduklarını Cenab-ı Hak bildiriyor burada. Yoksa bir merkebin onu kötüleme, onu değersizleştirme, onun herhangi bir hakaret veya ona efendim bir olumsuz bir şey ayette yer almıyor. Böyle insanlar, ilmiyle amel etmeyen insanlar yani onların kötülüğünü yani izah etmek, ifade etmek bile zor anlamında. Böyle yine Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği misallerden, yani esas burada Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği misallere geçeceğiz ama Efendimizin de feyiz kaynağı, Efendimizin de hem ilim, terbiye, feyiz, bereket kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğunu, zaten Efendimiz Aleyhisselam ayet-i kerimeleri okuyarak o misalleri insan anlatarak irşad ediyor, onlara gerçekleri anlatıyor ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan misallerin haricinde onlara mümasil, onların istikametinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği misaller de var şüphesiz. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde 29. sıradaki bir sure Ankebut suresi. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, değerli kardeşlerimiz, Ankebut suresi. El-Ankebut, Ankebut örümcek demek. Yani belki biz efendim örümceğe bir yani faydalı, Allah'ın bir özenle planlayıp yarattığı bir mahluk olarak bakmaktan bile aciziz. Görsek örümcek deriz. Hatta eğer evimizin köşeli tavanların köşelerini böyle ağlar falan ördüyse de vay işte buraya örümcek gelmiş, ağ örmüş falan, hemen süpürgenin ucuyla onu oradan aşağı indirir atarız. Ve ona da çok fazla değer de vermeyiz. Ama bu şekilde davranmamız örümceğin bu şekilde bir davranışı hak ettiği için falan değil. Bizim kendi kabalığımızdan, kendi bedbahtlığımızdan, kendi anlayışsızlığımızdan, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata bir mümince nasıl bakılır, nasıl bakmak gerekir onu bilemediğimizden, yani kalbimizin kabalığından, kalbimizin gereken dikkat vasit olmamasından bir sürü sebepler sayılabilir. biz ona yani bir mahluk gözüyle bakmıyoruz. Hemen süpürgenin ucuyla atıp evimizin köşesi ondan kurtarmak için bir mücadele veriyoruz. Örümcek ilişkimiz bu şekilde. Veya benim ilişkim bu şekilde. Sizleri tenzih edeyim. Fakat Cenab-ı Hakk'ın öyle değil yaklaşımı. Cenab-ı Hak yani örümceğe de çok değer veriyor. Bu kainat içerisinde, bu ekolojik denge içerisinde, bu varlık aleminde örümceğin de çok ayrı bir yeri var. Çok önemli bir yeri var. Çok bir başka varlığın yerini dolduramayacağı değerde bir varlık örümcek. Ve Cenab-ı Hak ona Kur'an-ı Kerim'de 64 ayetten oluşan kocaman bir surenin ismini de Suretül Ankebut, Ankebut suresi isimlendiriyor. Bu da kainatına hangi gözle bakmamız lazım geliyor? Varlık alemine hangi gözle bakmamız lazım geliyor? Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kainat yarattığını, nasıl bir denge kurduğunu bunun üzerinde derin derin tefekkür etmemiz gerektiğinin bir misali olmuş oluyor. Konu bu değil. Burada Cenab-ı Hak yine bu sureye Ankebut ismi veriyor ve geliyor orada ayet-i kerimede Ankebut'ten bahseden ayet-i kerimede bir misal veriyor Cenab-ı Hak. Bir misalle anlatıyor. Belki bu misal bu surenin indirilmesinin can damarını teşkil ediyor. Estağfirullah. Meselü lezine tehazu min dunillahi evliyâe kemeselle ankebut. Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında böyle korkulacak, sevilecek, yardım istenecek, ne bileyim gönül bağlanacak bir kısım putlar edinenlerin misali. Halbuki en çok sevilmeye Cenab-ı Hak layık. En çok korkulmaya Cenab-ı Hak layık. En çok hamledilmeye Cenab-ı Hak layık. En çok övülmeye Cenab-ı Hak layık. En çok zikredilmeye Cenab-ı Hak layık. Yani ona amenna ve saddakna. Ama bazen öyle gaflete düşüyoruz ki Allah'ı unutuyoruz. Allah'ın dışındaki varlıkları Allah'tan daha fazla önemseyebiliyoruz. Yani zikrimiz, fikrimiz, korkularımız, sevgilerimiz, beklentilerimiz Allah bir tarafta kalıyor. Haşa Celle Celaluhu, bizim kalbimiz, duygularımız bambaşka bir tarafa savrulabiliyor. Meselul lezine tekazu min dunillahi evliyâe kemesele ankebut. Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında dostlar edinenler, putlar edinenler, onların misali ankebut tüm misaline benziyor. Nedir ankebut? İttekazet beyte. Ankebut geliyor bir yerde konuyor. Oraya bir ağ örüyor. Bir ev yapıyor. Bir ev ediniyor. Ve inne evhenel buyuti lebeytul ankebut lebkânü ya'lemûn. Evlerin en zayıfı, evlerin en zayıfı bir ufacık bir rüzgar karşısında veya diyeyim ki süpürgenin ucunu böyle tuttuğumuz zaman, parmağımızı dokunduğumuz zaman hemen alaşağı edebiliyoruz. Bu kadar zayıf. En gevşeyi, en zayıfı ankebutun yapmış olduğu o ağdır diyor. Levkânü ya'lemûn, keşke insanlar bilselerdi. Yani Allah'ın dışında bir varlığa bağlanmak, kalbi Allah'ın dışında bir varlığa bağlamak, yani bu kadar basit, bu kadar zayıf, bu kadar insana hiçbir fayda getirmeyen, bu kadar böyle lüzumsuz, gereksiz, yani insana hiçbir fayda sağlamayacak. Ufacık bir rüzgarda, ufacık bir süpürgenin ucunda hemen yok olup gidecek bir güvenmedir, bir bağlanmadır. Ondan bir şey çıkmayacak, ondan bize fayda gelmeyecek. Dolayısıyla yani bir ev olarak kişinin barınacağı, içine oturacağı bir ev olarak bir örümceğin evini kendisine ev yapması ne kadar anlamsız, yersiz, lüzumsuz, tutarsız, zayıf ise bir kişinin ahiret için de Allah'ı bırakıp da efendim başka varlıklara yönelmesi, gönlünü bağlaması bu kadar hiçbir fayda sağlamayacak derecede zayıf bir iştir. İnsanın oturacağı sapasağlam bir ev yapması, bir bina yapması ve içinde güzel, huzurlu oturması ise onun misali de kişinin efendim kendisine dünya ahirette bütün nimetleri ikram edecek. Onu hiçbir zaman bırakmayacak. Onu bütün şeylerden koruyacak. Onu belki cennetine götürecek. Allah'a onun birliği iman edip ona adam gibi kulluk yapması. Mesela Cenab-ı Hak böyle çok derin konuları, mevzuları bir örümcekle, örümcek ağıyla bize anlatmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'in böyle misalleri çok fazla. Bunları bendenizin de bir kitabı yayınlanmıştı bununla ilgili olarak. Teşbih, temsil ve tasvir ışığında Kur'an'ı insan diye. Zaten misallerin hepsi insanla ilgili. Yani işte müminler, kafirler, müşrikler, münafıklar, müminin ameli, kafirin ameli, müminin inancı, kafirin inancı, müşriğin hali. Zaten misallerin bütün Kur'an insanla ilgilidir. Yani Kur'an adeta Kur'an-ı Kerim'in özü de sözü de neticede yani Allah'ın kulu olarak efendim insandır ve insanın kulluk imtihanıdır. Dolayısıyla bununla ilgili çok misaller var. O kitabımızda bunları detaylı bir şekilde tefsir eden aldığımız bilgilerle yazmaya çalışmıştık. Dolayısıyla ayet-i kerime bu misallere Kur'an'da yer verilmesini, hikmetini, gereğini şöyle dile getiriyor. Celalime yemin olsun ki biz bu Kur'an'da güzelce düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için her türlü misali verdik. Zümer suresi 27. İşte biz bu misalleri insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye veriyoruz. Haşr suresi 21. ayet-i kerime. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri kendi kelamını, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanlarını can kulağıyla dinleyip anlayıp ama onun gereğini amel eden kullarına eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.